Ayrım 5. Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi. Doğu Perinçek. Sayfa 50. 3.3.2. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'daki konuşması. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gelişinden bir hafta sonra 3 Ocak 1920 günü Ankara Belediyesi'nin heyeti temsiliye şerefine verdiği ziyafette yaptığı konuşmada 1. Dünya Savaşı'na girmiş olmamızın zorunluluğundan söz etmiştir. Dipnot, Hüsrev Gerede'nin anıları hazırlayan Sami Önal 2. basım, Literatür Yayınları İstanbul Kasım 2002 sayfa 155. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkanlardan Hüsrev Gerede, Mustafa Kemal Paşa'nın bu görüşlerini 1920 başında Meclis-i Mebusan'da savunur. Atatürk'ün yakın arkadaşı, ulusal inançları güçlenmemiş bazı aydınların 1. Dünya Savaşı'na girişimizi İttihat ve Terakki'nin izlediği tutarsız politikaya bağlamalarına karşı çıkar. Hüsrev Gerede Meclis-i Mebusan kürsüsünden stratejik ve siyasal açıklamalarda bulunur ve savaşa sürüklendiğimiz görüşünü eleştirir. Tarihsel düşmanımız olan Çarlık Rusyası'nın çıkarları için İngiliz ve Fransızlarla işbirliği yaptığı bir dönemde Türkiye'nin er ya da geç bu savaşa girmesi kaçınılmazdı. Gerede'nin belirttiği gibi Mustafa Kemal Paşa'nın görüşleri yönündeki çabalar sonucu savaşa sürüklenme sözcüğü Meclis-i Mebusan'ın karar metninden çıkarılır. 3.3.3 Mustafa Kemal Paşa'nın Talat Paşa'ya mektubu. Atatürk aynı görüşleri 29 Şubat 1920 günü Talat Paşa'ya mektubunda da belirtti. Ben müdafaa ettiğim prensipler arasında harbi umumiye girmenin zaruri olduğunu ve harbe girdikten sonra Alman grubuna dahil bulunmanın yine zaruri olduğunu ve bundan dolayı harp mesulü aramak mantıksız olduğunu, genel olarak kanuni esasi hükümlerine aykırı hareket edilmiş ise bu şekilde hareket eden kabineleri meydana çıkarmak ve haklarında kanuni hükümleri tatbik etmek için mütarekeden evvel Balkan Harbi'nden ve mütarekeden bugüne kadar iktidar mevkiine geçen kabineleri nazarı dikkate almak lazım geleceğini ifade ediyorum. İş bu görüşlerimi benden harbi umumiye ilan eden kabine ve harbi umumiye girme ve Alman taraftarlığı aleyhinde resmen beyanatta bulunmamı talep etmiş olan hükümete karşı resmen görüşlerimi sebeplerini söyleyerek müdafaa ettim. Yabancılarla dahi münasebetlerimde aynı görüşlerin müdafasını lüzumlu gördüm. 3.3.4 Mustafa Kemal Paşa'nın meclisteki açış konuşması. Mustafa Kemal Paşa meclisin açılışının hemen ertesi günü 24 Nisan 1920'de meclis kürsüsünden yaptığı tarihi önemdeki konuşmasında da savaş dışında tarafsız kalma olanağının bulunmadığını Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yolladığı yazıyı aktararak belirtti. 10 Ekim 1920 tarihli bu yazının ilgili bölümlerini yukarıya almıştık. 3.3.5 Mustafa Kemal Paşa'nın Hakimiyeti Milliye'de yayımlanan söyleşisi. Atatürk savaşa girmemizin ve Almanların tarafında saf tutmamızın kaçınılmaz olduğunu 24 Nisan 1921 günü Hakimiyeti Milliye gazetesinde yayımlanan görüşmede de açıklamıştır. Benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin de bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım. Mesela harbi umumi yerküre üzerinde infilak ettiği zaman coğrafi vaziyet, tarihi vakalar ve siyasi dengenin zorlamaları karşısında tarafsızlığı muhafazaya imkan olmaması yüzünden Almanların bulunduğu zümreye dahil olduk, Almanlarla dost olduk. Almanlar memleketimize, ordumuza ve hükümetimize kadar girdiler. Bunların hepsini hoş gördük. Fakat Almanlardan bazıları haysiyet ve bağımsızlığımızı ihlal eden vaziyet ve tavır almaya başladıkları dakikada en evvel ve hemen hiçbir kayıt ve şarta bakmaksızın ruhen ve hatta fiilen isyan ettim. İstanbul'da İngiliz, Fransız ve İtalyan siyasi ve askeri ricalinden bazılarıyla vuku bulan münasebetlerimde ve görüşmelerimde daima samimiyetle bu fikirleri söylüyor ve diyordum ki, harbe girmek ve harbe girdikten sonra müttefikler zümresine dahil olmak bizim için zaruriydi. Çünkü tarafsız bırakmazdınız. Çarlık Rusyası sizin taraftaydı. 3.3.6 Mustafa Kemal Paşa'nın arkadaşlarının aktardıkları. Mustafa Kemal Paşa'nın Dünya Savaşı'na girmeyi zorunlu ve kaçınılmaz gördüğünü yakın arkadaşları da aktarırlar. Önce Fethi Okyar'a kulak verelim. Ne ben ne Mustafa Kemal tarafsızlığımızın uzun süre devam edemeyeceğini biliyorduk. İngiliz ve Fransızların Rusya'yı Almanya'ya karşı savaşa sokabilmek için aralarında İstanbul'da dahil birçok Türk beldelerini gizli anlaşmayla Moskovların işgaline bıraktıkları hakkında inandırıcı bilgilere sahiptik. Bu şartlar altında vatanımızı elbette müdafaa edecektik. Geride harbe hangi şartlar içinde girmemiz kalıyordu ki tamamen bir müdafaa harbi olması gereken bu strateji üzerinde endişeliydik. Dipnot, bakınız Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, yayını hazırlayan Cemal Kutay, Tercüman Yayınları İstanbul 1960 sayfa 215. Üzülerek belirtelim, Cemal Kutay ne yazık ki Fethi Okyar'ın hatıralarını tahrif etmiş, yer yer kendi kafasından eklemeler yapmıştır. Örneğin 7 Mayıs 1943'te ölen Fethi Okyar'a 1950 yılından söz ettirmektedir. Sayfa 6. Yine Fethi Okyar'ın ağzından Abdülhamit'i savunması da hatıraların yeniden yazıldığını düşündürmektedir. Yukarıda Hüslev Gerede'nin anlatımlarına değinmiştik. Dipnot Hüslev Gerede'nin anıları sayfa 175 ve devamı. 3.4. Mustafa Kemal Paşa'ya göre savaşa girmemizi zorunlu kılan nedenler. Mustafa Kemal Paşa Osmanlı Devleti'nin savaşa girmekten kaçınmasının imkansız olduğunu bütün nedenleri ve kanıtlarıyla ortaya koymuştur. Bu nedenler hem genel olarak belirtilmiştir hem de somut örneklerle açıklanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın belirttiği nedenler 4 maddede toplanabilir. Silahlı tarafsızlık için gerekli vasıtaların bulunmayışı, Türkiye'nin coğrafi mevkisi, tarihi vakalar, siyasi dengeler. Bu nedenleri Mustafa Kemal'in ifadeleriyle inceleyelim. 3.4.1. Silahlı tarafsızlık için gerekli vasıtaların bulunmayışı. Mustafa Kemal Paşa yaptığı tahlilde öncelikle boğazları kapamak zorunda olduğunu saptamıştır. Bu nedenle Osmanlı Devleti tarafsız kalmak istese bile silahlı olmak zorundaydı. Çünkü boğazları ancak silahla kapalı tutabilirdi. Osmanlı Devleti'nin kapatacağı boğazları açmanın düşman için tek bir yolu vardı, silah kullanmak. O zaman Türkiye boğazları hangi araçlarla, hangi maddi olanaklarla savunacaktı? Tarafsız Türkiye düşmansız kalamıyordu. Savaşın şu veya bu aşamasında boğazlar zorlanacaktı. O durumda tarafsızlık bir işe yaramayacaktı. Tam tersine Türkiye'nin kendisini para, silah, sanayi ve araçlarla destekleyecek müttefike ihtiyacı vardı. 3.4.2 Türkiye'nin coğrafi mevkisi. Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'nin coğrafi konumuna ilişkin somut kanıtı İstanbul'un stratejik durumuydu. İstanbul boğazları kontrol ediyordu ve Rusya açısından birinci hedefti. 3.4.3 Tarihi vakalar. Tarihi vakalar kapsamında sayılabilecek nedenlere gelince Mustafa Kemal Paşa şu olgulara değiniyordu. İstanbul gizli anlaşmalarla Çarlık Rusyası'na verilmişti. İtilaf devletleri bir Ermeni Cumhuriyeti oluşturma kararı almışlardı. İngiltere daha 4 ay önce Osmanlı Devleti'nin ısmarladığı modern savaş gemilerine el koymuş ve peşin ödenen 7,5 milyon altın lirayı gasp etmişti. 3.4.4 Siyasi dengeler. Mustafa Kemal Paşa'nın siyasal dengelere ilişkin nedenleri ise 4 başlıkla toplanabilir. İtilaf devletleri Türkiye'ye düşmanlıklarını gizlemiyorlardı. İngiltere ve Fransa Rusya'yı Türkiye'ye tercih etmişlerdi. Rusya, İtilaf devletlerinin yanındaydı. Almanya ise Türkiye'yi paylaşma anlaşmaları yapan İtilaf devletlerine karşı savaşıyordu. 3.5 Atatürk'ün yakın arkadaşlarının görüşleri. İlber Ortaylı dostumuzun Mustafa Kemal Paşa'nın görüşlerine ilişkin iddiası bütünüyle temelsiz olduğu gibi, silah arkadaşlarının notları ve hatıratına ilişkin iddiası da desteksizdir. Savaşı yaşayan askerlerin hemen hepsi 1. Dünya Savaşı'na katılmanın zorunlu olduğunu saptamışlardır. Ortaylı Almanya ile birlikte savaşma mecburiyetiyle Almanya ile ittifakın yaratacağı sorunları birbirine karıştırmaktadır. Bu konuda İsmet İnönü Bey'in Ekim 1914'te amiri olan Fritz Bronsart von Schellendorf Paşa'yı aşarak başkomutan vekili Enver Paşa'ya verdiği rapora gönderme yapıyor. Bu vakte kadar kuvveti askeriyesinden ve fenni askeriyesinden çok emin olduğumuz Alman ordularının Marne cephesindeki duraklaması ve Mareşal Joffe'nin karşısındaki askeri başarısızlığından sonra bu Almanya ile ittifak halinde savaşa girmemiz çok sorunludur. Sorulabilecek, tahkik edilebilecek bir konudur. Dipnot, aktaran İlber Ordaylı, Uluslararası Sempozyum, 1914'ten 2014'de 100. yılında Birinci Dünya Savaşı'nı anlamak, 20-21 Kasım 2014, Sempozyum Bildirileri, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü yayını, İstanbul 2015 sayfa 18. İlber Ordaylı bu raporun kaynağını göstermiyor. Dikkat edilirse bu raporda İlber Ortaylı'nın iddia ettiği gibi savaşa girmemeliyiz diye bir görüş belirtilmiyor. Yalnızca Almanya ile ittifakın sorunlu olduğuna değiniyor ve konunun iyi araştırılmasını öneriyor. İsmet Bey'in bu görüşü savaş öncesinde Enver Paşa dahil bütün İttihat Terakki yöneticileri tarafından paylaşılıyordu. O nedenledir ki uzun süre İtilaf devletleriyle ittifak olanakları zorlanmıştı. Bu konuyu ileride geniş olarak ele alacağız. İsmet Bey'in bu raporu Esat Paşa, Kazım Karabekir Bey ve Mustafa Kemal Bey ile yakın istişarede bulunarak kaleme aldığı iddiası ise hiçbir kanıta dayanmıyor. Dahası ciddi değildir. Mustafa Kemal Bey Ekim 1914'te Sofya'daydı ve 25 Ocak 1915 günü İstanbul'a döndü. İsmet Bey'in bu sırada yakın istişare için Sofya'ya gittiği ancak hayal gücüyle ispatlanabilecek bir iddia oluyor. Dahası Mustafa Kemal Bey savaş başlayınca Aralık 1914'te Sofya'dan Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya yolladığı mektupta vatan müdafaasında faal olarak görev almak istediğini belirtiyordu. Dipnot, Utkan Kocatürk, doğumundan ölümüne kadar kaynakçalı Atatürk günlüğü. AKD-TYK Atatürk Araştırma Merkezi yayını 1999 sayfa 33. Kaldı ki Rusya tehdidi karşısında savaştan kaçınılamayacağı saptaması, o dönemde asker ve sivil aydınlar arasında oy birliğiyle paylaşılan bir görüştü. Birkaç örnek verelim. Kemalist devrimin önemli düşünürlerinden Yusuf Akçura, Türkiye'nin savaşta tarafsız kalmak diye bir seçeneğinin bulunmadığını saptar. Çünkü Akçura'ya göre savaşın konularından biri Osmanlı Devleti'nin kendisiydi. Rusya kaçınılmaz olarak Osmanlı topraklarına saldıracak ve İstanbul'u alacaktı. Bu koşullarda Türkiye eninde sonunda İtilaf devletlerine karşı savaşma zorunluluğuyla karşı karşıya gelecekti. Dipnot, Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti Umumi Harp'te bir taraf kalabilir miydi? Türk Tarih Encümeni Mecmuası sayı 19 cilt 17, 96, 1 Haziran 1928 sayfa 1 ile 29. Bu yazının Ahmet Hezarfen tarafından eski Türkçe yazıdan Latin harfli yazıya çevrilmiş örneği için bakınız teori sayı 143 Aralık 2001. Talat Paşa'nın savaşa katılmanın önde gelen sorumlularından biri olarak bu tutumu savunmak zorunda olduğu akla gelebilir. Ancak savaştan sonra Berlin'de İngiltere'nin eski Babali elçiliğindeki ateşelerinden Aubrey Herbert'a söylediği şu sözler savaş öncesi durumumuzu ve Almanlarla ittifakın kaçınılmazlığını anlatması açısından çarpıcıdır. Bizi Almanya'nın kollarına attınız. Bizim başka seçeneğimiz yoktu. Öteki seçenekler ya ölüm ya paylaşılmak demekti. Dipnot, Talat Paşa Hatıralarım ve Müdafaa, 3. Basım Kaynak Yayınları İstanbul Mayıs 2009 sayfa 209. Talat Paşa'nın hatıraları ilk kez özgün haliyle Kaynak Yayınları tarafından yayımlandı. Daha önceki yayınlar Talat Paşa'nın hatıralarının Almanca çevirisinden yapılmış Türkçe çevirilerdi. Özgün Türkçe metin bulunamamıştı. Oysa hatıralar Talat Paşa'nın kendi elinden çıkmış haliyle Türkiye'de ilk kez Yeni Şark gazetesinde 29 Kasım 1921, 29 Aralık 1921 tarihleri arasında yayımlanmıştı. Hatıraları ikinci kez Yeni Şark'tan 24 yıl sonra 2. Dünya Savaşı sonlarında Hüseyin Cahit Yalçın yayımlıyor. 3 Nisan 1945, 1 Haziran 1945 tarihleri arasında Tanin gazetesinde Talat Paşa'nın Hatıratı başlığıyla yayımlanan dizi bir yıl sonra kitap haline getiriliyor. Talat Paşa'nın hatıraları hazırlayan Enver Bolayır 1. Basım, Güven Yayınevi İstanbul 1946. Hüseyin Cahit Yalçın Tanit gazetesindeki diziye yazdığı ön sözde bastığımız sayfalar Almanca'dan tercüme edilmiştir bilgisini veriyor. Şimdiye kadar yapılan yayınlarda Hüseyin Cahit Yalçın'ın Almanca'dan çeviri esas alınmış, Yeni Şafak'tan hiç söz edilmemiştir. Yeni Şafak'taki yazı dizisindeki metnin ifade ve üslubunu incelediğimiz zaman çeviri değil, Türkçe aslı olduğunu belirleyebiliyoruz. Talat Paşa'nın müdafası bir bakıma vatan müdafası ve hatta Talat Paşa'nın şehit edilmesinden sonra ilan edilen Cumhuriyet'in müdafasıdır. Çok dikkat çekicidir. Talat Paşa İngiliz'e İttihat Terakki Hükümeti'nin iki tarafında kesin zafer sağlayamadığı bir savaştan yana olduğunu anlatır. İngiltere'nin kazanması Türkiye'nin paylaşılması anlamına geliyordu. Almanların kazanması ise Türklerin köleleştirilmesi sonucunu getirecekti. Kurtuluş Savaşı'nın ve devrimin önder kadrolarından Mahmut Esat Bozkurt, Almanlarla ittifak yapmak doğru ve yine bu bakımdan tabiydi. Nitekim öyle yapıldı saptamasında bulunur. Dipnot: Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali, yeniden gözden geçirilmiş 7. basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Ocak 2014, sayfa 300-301 ve devamı. Yusuf Hikmet Bayur da İnkılap Tarihi adlı kapsamlı eserinde Rusya'dan gelen tehdidin daha yakın ve daha acil olduğunu saptar ve Almanya'nın yenilgisini geciktirmenin hayati önemine değinir. Bayur, savaşa elden geldiğince geç katılmak ve elden geldiğince az yıpranmak gerekirdi görüşünü savunarak aslında savaş dışı kalınamayacağını saptayanlardandır. 3.6 Atatürk'ün Sofya'dan yazdığı mektuplar üzerine yanlış yorumlar. 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar 8 ciltlik Ben de Yazdım adlı kitabında 1. Dünya Savaşı'na giriş gibi çok önemli bir konuya derinlemesine girme ihtiyacı duymamıştır. Atatürk'ten dikkatli dinlemediği birkaç anıdan ve Atatürk'e ait içeriğini bilmediği iki mektuptan hareketle tarihsel gerçeğe uymayan sonuçlara varmıştır. Meseleyi nesnel olgular zemininde tartışmak yerine Atatürk'e ait olduğunu sandığı görüşü zikretmekle yetinmiştir. Dipnot: Celal Bayar Ben de Yazdım cilt 1 Baha Matbaası İstanbul 1965 sayfa 117 ve devamı. Celal Bayar'dan günümüzün bazı Atatürkçülerine kadar 1. Dünya Savaşı konusundaki yanılgıların kaynağı Atatürk'ün iki mektubunun ve hatıralarında geçen bazı değerlendirmelerin yanlış yorumlanmasıdır. Atatürk Osmanlı Devleti'nin savaşa girişinin arifesinde 1914 yılı Eylül ve Ekim ayında Sofya'dan Tevfik Rüştü Aras'a ve Salih Bozok'a yazdığı mektuplarda Almanya'nın zorluklarına değinmiş ve bu ülkenin zaferinden kesinlikle emin olmadığını belirtmiştir. Tevfik Rüştü Aras, Atatürk'ün kendisine yazdığı 17 sayfalık mektubun bazı sayfalarını bir gazete yazarına verdiğini, kendisinde kalan sayfaları ise mütareke döneminde yaktığını belirtmektedir. Aras'ın gazeteci dostuna verdiği sayfalardan bazı bölümler 19 Kasım 1918 tarihli Minber gazetesinde yayımlanmıştır. Bu eksik haliyle Atatürk'ün bütün eserlerinin 1. cildinde yer alan 17 Eylül 1914 tarihli mektubun savaşa ilişkin bölümü şöyle başlıyor. Hangi tarafın galip geleceğine dair fikri kanaatimi söylemekten sakınırım. Nazik ve mühim bir devre içinde bulunduğumuza şüphe yoktur. Mustafa Kemal Paşa daha sonra Almanların ilk saldırılarda elde ettikleri hızlı başarılardan sonra Fransa cephesinde geri çekildiklerini, ayrıca Avusturya ile birlikte Rus cephesinde karşılaştıkları sorunlara dikkat çektikten sonra şu değerlendirmeyi yapıyor. Ve böyle mekik gibi bir doğuya bir batıya gide gelen Alman ordusunun hali ne olur? Aziz kardeşim, hürriyetin ilanı günlerinde bilmem nereden nutuk çekmeye kalkışıp iki şaklak üzerine kürsüden inen ve niye indin sorusuna karşı ne şaklak ettiler ya demek iş bitti diyen ağanın hali olmaz mı? Tevfik Rüştü Aras Celal Bayar'a yazdığı mektuptan anlaşılacağı üzere mektubun bazı bölümlerinin Minber gazetesinde yayımlandığını bilmiyor. Aras Mustafa Kemal Paşa'nın savaşa karışmamızı önlemek için kendisinden girişimlerde bulunmasını istediğini belirtmektedir. Mustafa Kemal Paşa Sofya'dan Tevfik Rüştü Aras'a yazdıklarının hemen sonrasında Salih Bozok'a yolladığı mektupta da Almanların başarısından kesinlikle emin olmadığını daha açık bir delille belirtmiştir. Biz hedefimizi tayin etmeden umumi seferberlik ilan ettik. Bu çok tehlikelidir. Çünkü başımızı bir tarafa mı yoksa birçok tarafa mı vuracağız malum değildir. Koskoca bir orduyu uzun müddet hareketsiz, elde atıl bir vaziyette bulundurmak da zordur. Dolayısıyla sen de düşünecek olursan vaziyetin ne kadar vahim olduğunu anlayabilirsin. Almanların vaziyeti hakkında askeri görüşe gelince, ben Almanların bu harpte muzaffer olacaklarına katiyen emin değilim. Atatürk bu kuşkusunu belirttikten sonra tıpkı Tevfik Rüştü Aras'a yazdığı mektuptaki gibi Almanların iki cephedeki savaşına değinmekte ve bir kez daha aynı sonuca varmaktadır. Bu şekilde zigzagvari hareket edecek olan bir ordunun akıbeti pek feci ve vahim olacağından ben bu harbin neticesinden emin olamıyorum. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 207. Bu mektubun Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinden önce yazıldığı dikkate alınırsa 1914 yılı Eylül sonu veya Ekim ayında gönderildiği anlaşılıyor. Almanların zaferinden emin olmadığını belirten Atatürk, aynı mektupta savaşın yaklaştığını da görmekte ve son satırlarında millet ve memleketin büyük bir mücadeleye hazırlandığı bir sırada herhangi bir kıtanın başında bulunmak için harbiye nezaretine bir yazı yazdığını belirtmektedir. Atatürk Sofya'da askeri ataşeyken yaptığı bu değerlendirmeye 1926 yılında Falih Rıfkı Atay'a anılarını anlatırken de değinmiştir. Osmanlı ordusunda hemen seferberlik yapılması bile incelemeye değer bir meseleyken, Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de hala nasıl cereyan etmiş olduğunu öğrenemediğim bir hadise üzerine harbe girdiğinden şikayetçiydim. O zaman şikayetlerim herkesçe ne kadar zamansız görülmüştü. Çünkü ben yalnız şikayetçi olduğumu söylemiyordum. Almanlar ve Almanlarla beraber bulunanlar mağlup olacaklardır diyordum. Ve bu sözlerim hakikaten çok uygunsuz bir zamana tesadüf ediyordu. Çünkü Alman kuvvetleri büyük ve dev gibi adımlarla Paris üzerine yürümekteydiler. Bütün Alman müttefiklerinin ve Türkiye'yi bilerek veya bilmeyerek aldatmak için çenelerini işletenlerin isabetli bir iş yapmaktan doğan neşeyle sermest oldukları günlerde bir Sofya ateşe militeri çıkıyor. İstanbul'a bazı kişilere sayfalar dolusu mütalalar yazarak yanlış bir iş yapıldığından söz ediyor. Bu adam mecnun değil de nedir? Sonunda dev gibi adımlarla ilerleyen Alman kuvvetlerinin Paris önünde uğradıkları akıbet herkesin malumu. Bütün memleketin bence açık bir felakete atılmış olduğunu gördükten ve bütün Türk ordusunun bu muhakkak felakete ne olursa olsun engel olmak için kanını dökmeye hazırlanmasından başka çare kalmadığını anladıktan sonra benim hala Sofya'da kor diplomatik içinde rahat salon hayatı geçirmekliğime imkan olabilir miydi? Mustafa Kemal Bey Osmanlı Devleti'nin savaşa girdiği günlerde 6 Kasım 1914 günü kumandanlık vekaleti Genelkurmay Başkanı Yarbay İsmail Hakkı Bey'e gizli ve özel mektubunda ise artık biricik düşüncesinin savaştan yüz akıyla çıkmak olduğu görülür. Başlanılan büyük işten Osmanlı milletinin yüzü gülerek çıkması ve ordumuzun Balgan Harbi'nde yüzüne sürülen namus lekelerinin silinmesi, mesut zamanının gelmesini bekleyerek gözlerinizden öperim kardeşim. Atatürk'ün Sofya'dan yazdığı iki mektup ve 1926 yılında Falih Rıfkı Atay'a anlattığı anıları birbirlerini tutmaktadır. Bu üç metnin incelenmesinden şu gerçekler saptanabilir. 1. Atatürk 1914 Eylül-Ekim aylarında, yani Osmanlı Devleti'nin savaşa girmek üzere olduğu günlerde Almanların savaşı kazanacağından kesinlikle emin değildir. Almanların iki cephede savaşmalarından kaynaklanan büyük zorluklarına dikkat çekmektedir. Dahası Almanların yenilebileceği olasılığına ağırlık verdiği görülmektedir. 2. Atatürk Osmanlı Devleti'nin hedefini tayin etmeden ve bir savaş stratejisi belirlemeden genel seferberlik ilan etmesini tehlikeli bulmaktadır. 3. Atatürk bütün bunlarla birlikte savaşın kapıda olduğunu görmekte, ülkenin ve milletin savaşa hazırlanması gereğine dikkat çekmekte ve kendisi de cephe görevi istemektedir. Atatürk'ün Sofya'dan yazdığı mektuplar ve 1926 yılında anlattıkları konusunda Tevfik Rüştü Aras, Celal Bayar ve Falih Rıfkı Atay'ın yaptığı yorumlar Atatürk'ün savaşa ilişkin görüş ve tutumunu yansıtmıyor. Çünkü bu yorumlar birincisi Atatürk'ün bu konuda defalarca yaptığı değerlendirmelerden habersiz olarak dile getirilmiştir. Böyle önemli görevler yapmış ve çok yakınında bulunmuş kimselerin Atatürk'ün bu konuda yayımlanmış görüşlerini bilmedikleri ve araştırmamış oldukları görülüyor. İkincisi bu yorumları yapanların yorumladıkları belgeyi dahi dikkatle incelemedikleri anlaşılıyor. Osmanlı Devleti'nin Almanların yanında savaşa katılmasının zorunlu olması ile savaşa girmenin zamanlaması gibi taktik konuları birbirine karıştırıyorlar. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 63.